Ayrım 4.
Buna karşılık ötekilerin salt pratik, salt kişisel refaha yönelik, derinlikte değil, sürekli uzunlukta genişlemeye yetkin yaşamı hazin bir biçimde akıp kırılır. Ama söylediğimiz gibi yine de onların öz amacı olarak kalmak zorundadır. Seçkin kişi için ise sadece bir araçtır. Aslında bizim pratik gerçek yaşamımız tutkular etrafından yönlendirildiği sürece can sıkıcı ve yavandır. Onu tutkular yönlendirdiğinde ise çok geçmeden acı vermeye başlar. Bu yüzden yalnızca istençlerinin hizmeti için gereken ölçünün üstünde herhangi bir zeka fazlalığına sahip olanlar mutludurlar. Çünkü böylelikle gerçek yaşamlarının yanı sıra kendilerini sürekli olarak ve acısız ama yine de canlı bir biçimde meşgul eden ve eğlendiren entelektüel bir yaşam da sürdürürler. Salt bir boş zaman, yani istencin hizmetinde uğraşıda bulunmayan zeka bunun için yeterli değildir. Gerçek bir kuvvet fazlalığı gereklidir. Çünkü ancak bu fazlalık istencin hizmetinde olmayan salt zihinsel bir uğraşıyı sürdürebilir. Zihinsel bir uğraşı içermeyen boş zaman ölümdür ve diri diri gömülmektir. Seneca, Episod 82. Ama bu fazlalığın küçük ya da büyük oluşuna göre gerçek anlamla önce entelektüel yaşam arasında salt böcek, kuş, mineral, madeni para biriktirmekten ve betimlemekten, şiir sanatının ve felsefenin en yüksek başarımlarına dek uzanan sayısız basamak vardır. Böyle bir entelektüel yaşam salt can sıkıntısına karşı değil, onun yıkıcı sonuçlarına karşı da korur. Yani kötü topluma ve insanın mutluluğunu bütünüyle gerçek dünyada aradığı zaman içine düştüğü çok sayıda tehlikeye, musibete, yitime ve saburganlığa karşı bir koruma duvarı oluşturur. Örneğin, felsefem bana asla bir şeyler getirmedi ama çok şeyi benden uzak tuttu. Buna karşılık normal insan yaşamından haz alması bakımından kendi dışındaki şeylere, mala, mülke, mevkiye, kadınlara ve çocuklara, arkadaşlara, topluma ve bunun gibi şeylere muhtaçtır. Yaşamının mutluluğu bunlara dayanır. Bu yüzden onları yitirdiğinde ya da onların kendisini aldattığını düşündüğünde yıkılır. Bu ilişkiyi anlayabilmek için ağırlık merkezinin kendi dışında olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzden sürekli değişen istekleri ve kaygıları vardır. Olanakları izin verdiğince kah çiftlikler, kah atlar satın alır. Kah şölenler verir, kah yolculuklara çıkar. Ama genel olarak her türlü nesnede bir tür dışsal yetinme aradığı için büyük bir lüks içinde yaşar. Tıpkı zayıf düşmüş bir kimsenin asıl kaynağı kendi yaşama enerjisi olan sağlığına ve gücüne et suyu içerek ve eczanelerden aldığı haplarla ulaşmayı umması gibi. Hemen öteki aşırı uca geçmemek için onun yanına zihinsel güçleri olağanüstü olmayan ama olağan sınırlı ölçünün üzerinde yer alan bir adam düşünelim. Bu adamın herhangi bir güzel sanatla amatör olarak ilgilendiğini ya da botanik, mineraloji, fizik, astronomi, tarih bunun gibi gerçek bir bilimle uğraştığını ve dışsal kaynaklar kuruduğunda ya da artık onu doyurmaz olduğunda hemen hazzın büyük bir bölümünü bunlardan aldığını, bunlarda dinlendiğini görürüz. Bu yüzden ağırlık noktasının kısmen kendi içinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak sanatla salt amatör bir biçimde ilgilenmek, henüz yaratıcı yeteneğin çok uzağında kaldığı için ve salt gerçek bilimler olayların ilişkileri açısından birbirlerine bağlı oldukları için bu insan tüm olaylara nüfuz edemez. Tüm özünü iliklerine kadar onlarla dolduramaz ve bu yüzden tüm varoluşunu öteki şeylere yönelik tüm ilgisini yitirecek ölçüde bunlarla dokuyamaz. Bunu ancak dahi adıyla tanımlana gelen en ziyade zihinsel olağanüstülükteki kişiler yapabilir. Çünkü ancak olağanüstü bir zihniyet, şeylerin özünü ve varoluşunu bütünüyle mutlak bir biçimde konu edinir. Bundan sonra bireysel yönelime göre sanat, şiir ya da felsefe yoluyla aynı şeyi derin bir biçimde yorumlamaya girişir. Bu yüzden ancak bu türden bir insan için kendi kendisiyle, kendi düşünceleriyle ve yapıtlarıyla rahatsız edilmeden ilgilenmek acil bir gereksinimdir. Yalnızlık hoşnutluk verir. Kendisiyle baş başa kalabilmek en değerli mülktür. Geri kalan her şey gereksizdir. Eğer varsalar da çoğun sadece bir yük oluştururlar. Buna göre yalnızca böyle bir insanın ağırlık noktasının bütünüyle kendi içinde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan diğer bazıları buna yetkin oldukları halde bu türdeki son derece ender bulunan insanların ne kadar iyi bir karaktere sahip olsalar da arkadaşlara, aileye ve topluluğa yönelik içten ve sınırsız bir ilgi duymadıkları anlaşılabilir. Çünkü yalnızca kendi kendilerine sahip olduklarından önünde sonunda kendilerini her şey hakkında avutabilirler. Demek ki onlarda fazladan bir yalıtıcı unsur vardır. Ötekiler onlara aslında hiçbir zaman bütünüyle yetmediğinden, çünkü ötekilerin tam olarak kendileri gibi olmadığını gördüklerinden bu unsur daha da etkili olur. Heterojen olanı her bakımdan ve herkeste sürekli bir biçimde duyumsadıklarından yavaş yavaş insanlar arasında başka türden bir varlık olarak dolaşmaya ve düşüncelerinde insanlar hakkında birinci değil, üçüncü çoğul şahıs zamirini kullanmaya alışırlar. Bu bakımdan doğanın entelektüel açıdan oldukça zengin bir biçimde donattığı bir kimse en mutlu kişidir. Elbette öznel olan bize hangi türden olursa olsun üzerimizde ancak dolaylı bir etkisi bulunan, yani yalnızca ikincil konumdaki nesnel olandan daha yakındır. Şu dizeler de bunu kanıtlıyor. Gerçek zenginlik sadece ruhun içsel zenginliğidir. Geri kalan ne varsa kazançtan çok bela getirir. Lucian Antol. Böyle içsel zenginliğe sahip birisi artık dışarıdan, olumsuz bir armağandan, yani kendi zihinsel yeteneklerini eğitebilmek ve kendi içsel zenginliğinin tadını çıkarabilmek için özgür boş zamandan, demek ki aslında tüm yaşamı boyunca her gün ve her saat bütünüyle kendi başına olabilme izninden başka bir şeye gereksinmez. Bir kimsenin yazgısında zihninin izini tüm insan soyuna bırakmak varsa, o zaman onun için yalnızca tek bir mutluluk ya da mutsuzluk. Yani yeteneklerini eksiksiz bir biçimde eğitebilmek ve yapıtlarını tamamlayabilmek ya da bunları yapmaktan alıkoyulmak söz konusudur. Onun gözünde başka her şey önemsizdir. Bundan dolayı tüm zamanların büyük kafalarının kendisiyle baş başa kalmaya en büyük değeri verdiklerini görüyoruz. Çünkü böyle biri kendisiyle baş başa kalmaya kendi kendisine verdiği değeri verir. Mutluluk kendi kendine baş başa kalmakta görünüyor diyen Aristoteles ve Diogenes Laertius, Sokrates kendisiyle baş başa kalmayı en güzel mülkiyet olarak övüyordu diye bildiriyor. Aristoteles'in felsefi yaşamı en mutlu yaşam olarak açıklaması da buna uygun düşmektedir. Dahası Aristoteles'in söylediği gibi de bu konuya ilişkindir. Mutlu yaşam kişinin yeteneklerini engellemeden işleyebildiği yaşamdır. Bu söz Goethe'nin Wilhelm Meister'ın şu sözüyle uyum içindedir. Bir yetenekle bir yetenek içinde doğan bir kimse bu yetenekte kendisinin en güzel varoluşunu bulur. Ama kendi kendisiyle baş başa kalabilmek insanın olağan yazgısına da olağan doğasına da yabancıdır. Çünkü insanın doğal yazgısı zamanını kendisinin ve ailesinin varoluşu için zorunlu olanları sağlamakla geçirmesidir. İnsan açlığın oğludur. Özgür bir tin değildir. Buna uygun olarak sıradan insan için boş zaman, çok geçmeden bu zamanı her türlü yapmacık ve uydurma amaçla, oyunla, zaman öldürmeyle ve her türden oyuncak atla dolduramazsa bir yük haline gelir. Hatta bir eziyete dönüşür. Aynı nedenle onu tehlikeye de sokar. Çünkü haklı olarak denilmiştir ki, boş zamanda dinginlik tehlikelidir. Öte yandan, normal ölçünün çok ötesindeki bir zeka da anormaldir. Yani doğal değildir. Ama bir kez varsa bununla donatılmış olanın mutluluğu açısından tam da ötekileri yük olan, adeta yıkım getiren boş zamana gereksinim duyar. Çünkü boş zaman olmadan boyundurağa vurulmuş bir Pegasus gibi duracak ve böylelikle mutsuz olacaktır. Ama bu iki doğa dışılık, yani dışsal ve içsel bakımdan doğal olmayış bir araya gelirse bu büyük bir şanstır. Çünkü böyle kayırılan kişi çok yüksek türden bir yaşam sürecektir. Yani insanın acı çekmesinin iki karşıt kutbundan, açlıktan ve can sıkıntısından ya da varoluş için özenli bir uğraş vermekten ve boş zamana, yani kendisiyle baş başa kalmaya katlanamamaktan uzak birinin yaşamını sürecektir. Çünkü insan bu iki kötülükten ancak onlar birbirlerini karşılıklı olarak nötrleştirip ortadan kaldırırlarsa kurtulabilir. Tüm bunlara karşılık büyük zihinsel yeteneklerin, sinirlerin aşırı çalışması sonucunda her türden acıya karşı son derece büyük bir duyarlılığa neden olduklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca onlara neden olan tutkulu mizacın ve aynı zamanda onların ayrılamaz bir parçası olan tüm tasarıların, büyük canlılığının ve mükemmelliğinin, bu yeteneklerin uyardığı heyecanların karşılaştırılamayacak ölçüde daha şiddetli olmasına yol açarlar. Oysa genel olarak boş heyecanlardan daha çok acı verici heyecanlar vardır. Ve son olarak büyük zihinsel yetenekler onlara sahip olan kişileri öteki insanlara ve o insanların uğraşlarına yabancılaştırırlar. Çünkü kişi kendinde ne çok şeye sahipse başkalarında o kadar az şey bulabilir. Başkalarının büyük hoşnutluk duydukları birçok şey onun için yavan ve katlanılmazdır. Böylelikle her yerde geçerli olan telafi etme yasası burada da yürürlüktedir. Yine de zihinsel açıdan en sınırlı insanın aslında en mutlu insan olduğu yeterince sıklıkla öne sürülmüş ve bu kanıtsızda kalmamıştır. Yine de kimse onun bu mutluluğunu kıskanmak istemez. Konuyu kesin bir karara bağlamak için okura Sofokles'in bu konuda söylediği birbirine taban tabana zıt iki sözü aktarmaktan başka bir şey yapmayacağım. Düşünmek mutluluğun asıl bölümüdür. Antigon 1328. Ve başka bir yerde. Düşünmekte tatlı bir yaşam yoktur. Ayas 550. Eski ahit filozoflarının da bu konuda değişik görüşleri vardır. Delinin yaşamı ölümden beterdir. Cesus Sirak 22-12. Ve başka bir yerde. Fazla bilgelik olan yerde fazla keder vardır. Vaiz 1-18. Bu arada zihinsel kuvvetlerinin ucu ucuna normal ölçüde olması sonucunda zihinsel gereksinimler duymayan bir insanın sadece Alman diline özgü ve üniversitelerin yaşamından kaynaklanmış olan ama daha sonra daha yüksek, tıpkı başlangıçtaki gibi ilham perilerine karşıt anlamıyla kullanılan bir deyimle filister yani dar kafalı olarak tanımlanan kişi olduğunu da burada eklemeden geçmek istemiyorum. Yani bu insan sanat duyusu olmayan biridir ve öyle kalır. Gerçi yüksek bir bakış açısından filisterleri gerçeklik olmayan bir gerçeklikle son derece ciddi bir biçimde sürekli uğraşan insanlar olarak tanımlardım. Ancak böyle zaten aşkınsal bir tanım bu makalede kullandığım popüler bakış açısına uygun değildir. Bu yüzden belki her okur tarafından da anlaşılmayacaktır. Buna karşılık ilk tanım özel bir açıklamaya olanak verir. Ve konunun asıl önemli yanını, filisteri karakterize eden tüm özelliklerin kökünü yeterince betimler. Buna göre filister, zihinsel gereksinimleri olmayan bir insandır. Ama buradan birçok sonuç çıkar. İlk sonuç, kendisi açısından zihinsel hazlardan yoksun kalışıdır. Daha önce anılan ilkeye göre, gerçek gereksinimler olmadan gerçek hazlar da olmaz. Bilgi ve kavrayışa, salt bunların kendileri uğruna yönelme arzusu yoksa, o kişinin yaşamı bunlarla kesinlikle akraba olan asıl estetik hazlara da gerek duymaz. Yine de bu tür hazlara moda olduğu için ya da kendisini zorlayan otorite yüzünden yönelirse, bunu bir tür angarya olarak görüp olabildiğince kısa süre içinde bırakacaktır. Onun için gerçek hazlar yalnızca duysal hazlardır. Kendini bunlar sayesinde su üstünde tutar. Bu bakımdan istiridyeler ve şampanyalar yaşamının doruk noktasıdırlar ve bedensel esenliğe katkıda bulunan her şey yaşamının amacıdır. Eğer bunları fazlasıyla sağlarsa yeterince mutludur. Çünkü bu mallar ona zaten önceden empoze edilmişlerdir. Bu yüzden kaçınılmaz bir biçimde can sıkıntısına düşer ve buna çare olarak da aklına gelen her şeyi dener. Balo, tiyatro, arkadaş topluluğu, iskambil oyunu, kumar, atlar, kadınlar, içki içmek, yolculuğa çıkmak ve bunun gibi. Ama yine de zihinsel gereksinimlerin yokluğu, zihinsel hazları olanaksız kıldığından tüm bunlar can sıkıntısına karşı yeterli olmazlar. Bundan dolayı hayvansallığa yakın, donuk kuru bir ciddiyet filistere özgüdür ve onun karakteristik özelliğidir. Onu hiçbir şey sevindirmez, hiçbir şey onun sempatisini kazanmaz. Çünkü duysal hazlar çok geçmeden tükenmiştir. Böyle filisterlerden oluşmuş bir topluluk çok geçmeden can sıkmaya başlar. Sonunda iskambil oyunu da yormaya başlar. Yine de ona kendi tarzınca zenginliğe, mevkiye, başkaları üzerine nüfuslu ve güçlü olmaya dayanan, bu yüzden başkalarında saygı uyandıracak, kendini beğenmişlik hazları kalır. Ya da en azından benzer konularda öne çıkan kişilerle arkadaşlık kurduğu için kendi parıltısının yansımasında güneşlenir. Filister'in sözü edilen temel özelliklerinden ikincisi, öteki insanlar söz konusu olduğunda zihinsel değil, salt fiziksel gereksinimleri olduğundan birincileri değil, ikincileri doyurabilecek insanlar aramasıdır. Öteki insanlara yönelik beklentileri arasında herhangi bir zihinsel yeteneğin ağır basması istemi en az olacaktır. Bu tür insanlar karşısına çıktıklarında onda daha çok antipati ve hatta nefret uyandıracaklardır. Çünkü sıkıcı bir aşağılık duygusuna kapılacak ve üstelik belirsiz ve gizli bir kıskançlık duyumsayacak, bunu oldukça özenli bir biçimde gizleyecek, hatta kendisinden bile saklamaya çalışacaktır. Ama bu kıskançlık tam da bu yüzden kimi zaman için kaynayarak artacaktır. Benzer özelliklere göre kendini değerli ya da yüksek görmekten vazgeçmek hiçbir zaman aklına gelmeyecektir. Sadece onun gözünde hakiki öncelikler olan, onlarda mükemmelleşmeyi arzuladığı mevkiye ve zenginliğe, güçlü ve nüfuslu olmaya bağlı kalacaktır. Ama bu durumun nedeni onun zihinsel gereksinimleri olmayan bir insan olmasıdır. Tüm Filisterlerin büyük acısı ideallerinin onları eğlendirmemesi. Tersine can sıkıntısından kurtulabilmek için onların sürekli gerçekliklere gereksinmeleridir. Bunlar da hemen tükenirler ve eğlendirmek yerine yorgunluk verirler. Kısmen de her türden belaya yol açarlar. Buna karşılık idealler bitmez tükenmezdirler ve kendinde masum ve zararsızdırlar. Bu incelemede mutluluğumuza katkıda bulunan kişisel özellikleri, önce fiziksel olanları, esas olarak da zihinsel olanları göz önünde bulundurdum. Ahlaki seçkinliğin hangi biçimde dolaysız mutluluk verdiğini, daha önce ahlakın temeli üzerine kaleme aldığım yazıda ortaya koymuştum. Burada o yazıya gönderme yapıyorum. 3. Bölüm. Bir kimsenin neye sahip olduğu üzerine. Mutluluk öğretmeni Epikuros, insan gereksinimlerini doğru ve güzel bir biçimde 3 sınıfa ayırdı. Birinciler doğal ve zorunlu olanlardır. Bunlar karşılanmadıklarında acı çekmeye neden olurlar. O halde bu sınıfa salt, beslenme ve giyinme girer. Bu gereksinimleri karşılamak kolaydır. İkinciler ise doğal ama zorunlu olmayanlardır. Bu da cinsel doyum gereksinimidir. Lartikus'un kitabında Epikuros bundan söz etmiyor olsa da ben de onun öğretisini burada biraz düzelterek ve törpüleyerek veriyorum. Bu gereksinimi doyurmak daha zordur. Üçüncüler ne doğal ne de zorunlu olanlardır. Bunlar lüks, zenginlik, şatafat ve gösteriş gereksinimleridir. Sonsuzdurlar ve karşılanmaları çok zordur. Akla uygun arzularımızın sınırını mülkiyet açısından belirlemek olanaksız değilse de zordur. Çünkü bu bakımdan her bir kişinin hoşnutluğu mutlak bir büyüklüğe değil, göreli bir büyüklüğe, yani istekleri ve elindekiler arasındaki orantıya dayanır. Bu yüzden elindekiler kendi başına düşünüldüklerinde bir kesirli sayıda paydası olmayan bir pay kadar anlamsızdırlar. Bir insan istemeyi aklından bile geçirmediği malların yoksunluğunu kesinlikle duymaz. Onlar olmadan da bütünüyle hoşnuttur. Öte yandan ondan 100 katı daha çok şeye sahip olan bir başkası istediği bir şeyden yoksun kaldığında kendini mutsuz hisseder. Bu bakımdan herkesin kendine özgü bir ulaşılması olanaklı olan ufku vardır. İstekleri de bu ufkun ötesine gitmezler. Bu ufkun içinde yer alan herhangi bir nesneye ulaşabileceğine güveniyorsa kendini mutlu hisseder. Buna karşılık ortaya çıkan zorluklar bu umuduna gölge düşürürse kendini mutsuz hisseder. Bu görüş ufkunun dışında yer alanların onun üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu yüzden zenginlerin bütün mülkleri yoksulları huzursuz etmez. Ve öte yandan istekleri yerine gelmeyen bir zengini zaten sahip olduğu şeyler de avutmaz. Zenginlik deniz suyu gibidir. Ne kadar çok içilirse o kadar çok susanır. Aynı şey ün içinde geçerlidir. Yitirilen zenginlikten ve refahtan sonra ilk sancı atlatır atlatılmaz, yeniden önceki ruh halimize dönüşümüzün nedeni, yazgının mülkümüzün kat sayısını küçültmesinden sonra bizim de isteklerimizin kat sayısını hemen çok azaltmış olmamızdır. Bir felaket durumunda asıl acı veren bu işlemdir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra acı giderek azalır. Sonunda artık hiç duyumsanmaz olur, yara kabuk bağlamıştır. Tersine olarak mutlu bir olayda isteklerimizin kompresörü yukarı itilir ve isteklerimiz genişler. Bu da sevinç kaynağıdır. Ne var ki bu da uzun sürmez. Bu işlem bütünüyle gerçekleştirildiğinde sona erer. İsteklerin genişletilmiş ölçüsüne alışırız ve bu ölçüye denk düşen mülk karşısında kayıtlaşırız. Bunu daha Homeros İlyada'da söylemiştir. Oysa şu yeryüzünde yaşayan insanların kafasındaki ne? İnsanların, tanrıların babası Zeus her gün ne diyorsa o. Hoşnutsuzluğumuzun nedeni, isteklerimizin katsayısını daha yukarı çıkarma yönündeki çabalarımızı, bunu engelleyen öteki katsayının sabitliğine karşın sürekli yinelememizdir. İnsan gibi, böylesine yoksul ve gereksinimlerden oluşan bir tür içinde, zenginliğe başka her şeyden daha çok ve daha samimi bir biçimde saygı gösterilmesine ve hatta tapınılmasına ve iktidarın yalnızca bir zenginlik aracı oluşuna şaşmamak gerekir. Yine mülk edinme amacıyla felsefe profesörlerinin felsefeye yaptıkları gibi başka her şeyin bir kenara fırlatılmasına ya da altüst edilmesine de şaşmamak gerekir. İnsanların arzularının esas olarak paraya yönelik olması ve parayı her şeyin üstünde seviyor oluşları onlara sık sık bir suçlama olarak yöneltilir. Ne ki yorulmak bir bilmez Protus, yani kılık değiştirme becerisine sahip yaşlı ve akıllı bir deniz tanrısı olarak, böylesine değişken olan arzularımızın ve çok çeşitli gereksinimlerimizin o anki nesnesine dönüşmeye her an hazır olan bir şeyi sevmek doğal ve hatta kaçınılmazdır. Başka her mal yalnızca bir arzuya, tek bir gereksinime yetebilir. Yemekler sadece karnı acıkanlar için, şarap sağlıklılar için, ilaçlar hastalar için, bir kürk kış mevsimi için, kadınlar gençlik için ve bunun gibi iyidirler. Bunların hepsi de belirli bir amaç için mülklerdir. Yani yalnızca göreli olarak iyidirler. Sadece para mutlak iyi olandır. Çünkü sadece somut bir gereksinimi değil, genel olarak soyut alanda gereksinimi karşılar. Eldeki zenginliğe, dünya nimetlerini elde etme izni ya da yükümlülüğü olarak değil, çok sayıdaki olası kötülüğe ve kazaya karşı bir koruyucu duvar gözüyle bakılmalıdır. Doğuştan zengin olmayan ama sonunda hangi türde olursa olsun yetenekleri sayesinde çok para kazanabilecek duruma gelen insanlar her zaman yeteneklerinin kalıcı sermaye ve kazandıklarının da bunun faizi olduğu kuruntusuna kapılırlar. Bu yüzden kazandıklarının bir bölümünü kalıcı bir sermaye oluşturmak amacıyla bir kenara ayırmazlar. Kazandıkları ölçüde harcarlar. Ama bundan sonra da çoğu kez yoksulluğa düşerler. Çünkü yetenekleri ya örneğin tüm güzel sanatlarda olduğu gibi geçici türden bir yetenek olduğu için ya da yalnızca artık sona ermiş bulunan belirli koşullarda ve konjonktürlerde geçerli olabildiği için tükendiğinden gelirleri de durur ya da tükenir.